Ayrım 2.
Aynı şey bir aile içinde geçerlidir. Sınırları aşırı katı ya da aşırı geçirgen ailelerin sosyal çevreleriyle olan etkileşimlerinde bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Çocukluğumdan, 1960'lı yıllardan, bu yana gözlediğim kadarıyla ülkemizdeki ailelerin pek çoğu sosyal çevresiyle sıcak ilişkiler içindedir. Fakat bu ailelerin sınırları gereğinden fazla geçirgendir. Hastalanan komşuya çorba götürme adeti vardır. Yeni taşınan komşuya yemek götürme adeti vardır. Şüphesiz bunlar çok güzel davranışlardır. Fakat öyle görünüyor ki insanlarımız ilk defa bir tas çorbayla eşiğinden geçtikleri komşu kapılarını giderek saydamlaştırıyorlar. Fiziksel olarak ve daha çok duygusal olarak birbirlerinin evlerine, ailelerine nüfuz etmeye başlıyorlar. Komşular günün her saatinde habersiz olarak birbirlerinin evlerine girip çıkıyorlar. Bu tavır eskiye oranla azaldı fakat kaybolmadı. Komşular fiziksel olarak bir eve girmeseler bile ev halkı üzerindeki baskılarını uzaktan sürdürüyorlar. İnsanlar eller ne der diye bu baskıyı sürekli üzerlerinde hissediyorlar. Bazen çocuklarına bir konuda izin vermeyi düşünen anneler, iyi de yavrum komşular ne der, aman laf gelmesin diyorlar. Bu endişeler ailelerin sınırlarının gereğinden fazla geçirgen olmasından kaynaklanıyor. Herkes herkese karışıyor, kimse kendi evinde özerk olamıyor. Sınırları aşırı geçirgen aileler evlerinde kendi duygularını ve düşüncelerini ön planda tutarak yaşayamıyorlar. Necati Cumalı'nın 1992 Deve Tabanı adlı tiyatrosunda da dile getirildiği üzere galiba bizlerde yayılma hastalığı var. Cumalı'ya göre evlerimizi iki yaprakla konuk ettiğimiz deve tabanları hızla büyüyüp her yeri kaplamaya, yaşam alanımızı daraltmaya başlıyor. Bizler de deve tabanları gibi somut ve soyut anlamda birbirimizin yaşamına nüfuz etmeyi seviyor, hatta bunu bir hak olarak görüyoruz. Yüzyıllardan beri başka ülkelerden kaçan ya da göçen insanlara ülkemizin kapılarını açmışız. Ne güzel. Evlerimizde misafir odaları vardır. Bu da güzel. Galiba dünyada evlerinde misafir odası bulunan ender kültürlerdeniz. Fakat ortalama 40 metrekarelik misafir odasını yasak bölge ilan edip ev halkına kapatan annelerimize ne demeli? Ayda birkaç defa gelecek davetli misafirler uğruna insanlarımız geri kalan 40 metrekarede yaşamak zorunda kalıyorlar. Konaklarda, yalılarda yaşarken ev halkına kapalı misafir odaları doğal sayılabilirdi. Fakat bugünkü küçük evlerde bu doğal mı? Evin bir odasından uzak duran ev halkı kendi evinde kendisi için tam anlamıyla yaşamıyor demektir. Evinde kendisi için mi yoksa misafirler için mi yaşadığı pek belli olmayan bir insan ile üniversitede kendisi için mi yoksa ailesi için mi okuduğunu ayırt edemeyen genç arasında benzerlik var mı dersiniz? Konu komşu ile aşırı etkileşimde bulunanlarımızın yanı sıra bazılarımızda özellikle büyük şehirlerde apartman dairelerine kapanıp çevreyle ilişkimizi keser olduk. Yıllarca aynı apartmanda yaşayıp da birbirinin adını bilmeyen nice paydaş var. 4 yıl üniversitede aynı sınıfta okuyan fakat tanışmamış nice öğrenci var. Bütün bunların yeni yaşam şartlarından ya da kalabalıktan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Fakat bu tür açıklamalar kabuğuna çekilme davranışının sağlıklı olduğunu göstermez. İnsanların evlerine ya da kendi içlerine kapanmaları sınırlarının aşırı katı olduğu anlamına gelebilir. Aşırı geçirgen sınırlar gibi aşırı katı sınırlar da insan ilişkilerinde sorun yaratabilir. Kişileri yalnızlığa itebilir. O halde sınırlarımız yeteri kalınlıkta olmalı, kıvamında olmalı. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Genel bir öneri olarak şunu söyleyebiliriz. Sınırlarımızın geçirgenlik derecesini tayin etmeyi konu komşuya bırakmamalı, inisiyatifi elimizde tutmalıyız. Hem çevremizde sıcak ilişkiler sürdürmemize fırsat verecek, hem de bireyselliğimizi zedeletmeyecek kalınlıkta sınırlar edinmeliyiz. Öyle olmalıyız ki, başkaları ne der sorusu yerine, onlardan birisi olarak ben ne diyorum sorusunu sormalıyız. Fakat bunun yanı sıra merdivenlerde bir saniye göz göze geldiğimiz apartman komşumuza selam da vermeli, hasta olduğunda ona çorba da götürmeliyiz. Leo Buscaglia'nın sözleri boş değil. Asansörde bile selamlaşmak anlamlı olabilir. 3. Korunmaya muhtaç misafirler. Misafirleri severiz, çocukları da severiz. Fakat misafirlere de çocuklara da güvenmeyiz. Nasıl mı? Şöyle. Evlerimize bir misafir gelir, geçip bir koltuğa oturur, evin hanımı koşar, daha rahat etsin diye misafiri o koltuktan kaldırıp öteki koltuğa oturtur. Diyelim ki biraz gecikmeyle evin beyi salona girer, olup bitenden haberi yoktur. Sıcak bir karşılamadan sonra o da misafiri daha rahat bir başka koltuğa oturtmaya çalışır. Hemen arkasından ev halkı ellerinde minderlerle gelip misafirin arkasına yerleştirmeye çalışırlar. Misafir istediği kadar gerek yok desin. En azından bir minderi beline yerleştirirler. Sonra ikram faslı başlar. Misafir istediği kadar artık doydum desin. Bir çay daha doldurulur, börekten bir dilim daha yemesi için ısrar edilir, ant verilir. Bardağa kaşık kapatmak misafirin imdat işaretidir. Eğer misafir bunu akıl edemezse çaylardan kurtulması mümkün olmaz. Şimdi lütfen kendinizi bu misafirin yerine koyar mısınız? Ne hissedersiniz, ne düşünürsünüz? Ben misafir olsam içimden iki şey geçerdi. Birincisi, beni seviyorlar, bana değer veriyorlar derdim. İkinci olarak da bu kadar ısrardan bunaldığımı hisseder, bana güvenmiyorlar, beni çocuk yerine koyuyorlar diye düşünürdüm. Gerçekten de ev sahibi misafirine de güvenmez, kendi çocuğuna da. Büyük bir ihtimalle aslında doymuş olan çocuğuna da biraz daha yesin diye ısrar etmektedir. Bu ev sahibi karşısındaki misafire güvenmemekte, onu korumaya muhtaç çocuk olarak, kendisini ise korumaya muktedir ana baba olarak görmektedir. Böyle davranırken ev sahibinin misafirine farkında olmadan verdiği mesaj şudur. Sen nereye oturacağını bilmezsin. Ne kadar yemen gerektiğini de bilmezsin. Utanırsın, çekinirsin, az yersin. İzin ver de seni rahat ettireyim, doyurayım. Ev sahibi bir yetişkin olan misafiri karşısındaki bu tutumunu aynen çocukları karşısında da sürdürür. Misafirlerin aşırı ilgiden hoşlandıkları ileri sürülebilir. Bu bazı durumlarda doğru da olabilir. Fakat insanların bu tür aşırı ilgiden sıkıldıkları kanısındayım. Bu yargıyı destekleyecek nitelikteki bir fıkranın yaygın olarak anlatıldığını bilirsiniz. Hani bir kişi misafirliğe gitmeden önce kendisini davet edene, "Bana sevdiklerini zorla yedirmez, beğendiklerini zorla dinletmezsen sana gelirim." demiş. Şüphesiz ki misafirler ilgi görmekten hoşlanabilirler. Fakat herhalde zorlanmaktan ve çocuk yerine konulmaktan hoşlanmazlar. Yukarıda anlatılan ana baba tavrı sadece ev sahiplerine özgü değildir. Ev sahipleri misafirlerini iade-i ziyarete gittiklerinde bu sefer misafir rolüne girerler ve ev sahipleri tarafından çocuk yerine konulurlar. Çocuklara basamakları kendileri çıkartanlar ile misafirlerine zorla yedirmeye çalışanlar arasında bir benzerlik var mı dersiniz? 4. Yakından kumandalı çocuklar. Çocuklarımızı severiz, gerçekten severiz. Onları hem içimizden severiz hem de öperek, oynayarak bu sevgimizi onlara açıkça iletiriz. Gerçi sevgisini açıkça göstermekten endişe edenlerimiz, şımarmasınlar diye çocuklarını, torunlarını uyurken öpenlerimiz vardır. Ama genelde çocuklarımızı açıkça severiz. Sevmesini severiz de, onları dizimizin dibinde sevmeyi tercih ederiz. Bağrımıza basıp, ellerinden tutup, koruyarak ve kontrol ederek severiz. Sevmek iyi bir şeydir. Fakat korumanın ve kontrol etmenin dozunu kaçırırsak, hiç istemeden onların gelişmelerini engellemiş oluruz. Böyle davranarak, güzel amaçlarla yola çıkıp, istemediğimiz sonuçlara ulaştığımızda ise, hayret eder, üzülürüz. Şu örneklere bakalım. Çocuklar doğdukları günden itibaren, kendileri için yeni ve ilginç uyarıcılarla dolu bir dünyayı keşfe çıkarlar. Bir yaş öncesinde, bakmak, dinlemek ve ellemek onlara yetmez. Gördükleri hemen her şeyi ağızlarına almaya çalışırlar. Adeta dünyanın tadına bakarlar. Yürümeye başladıktan sonra ise her gördüklerine el uzatır olurlar. Aslında bu davranışları bir yaramazlık değil, zihinsel gelişimleri için gerekli bir etkinliktir. İşte bu noktada ana babalar, ana babalık etmeye başlarlar. Çocuğun araştırıcılığını, merakını ve spontanlığını bastırmaya başlarlar. Ana babanın kafasında upuzun bir, ellenmemesi gerekli şeyler listesi vardır. Bağırılarak, cezalar verilerek çocukların bunları ellememeleri sağlanır. Artık uslu olan çocuk iğneleri ellemez, makasları ellemez, bıçakları ellemez, ocakları ellemez, hamurları ellemez, kedileri ellemez, bebekleri ellemez, radyoyu ellemez, televizyonu ellemez, burnunu ellemez, kakasını ellemez, sokakta çamurları, misafirlikte bibloları, vazoları, dantelli örtüleri ellemez. Şimdilik iyi. Fakat yarın okula gider. Bu sefer kitapları da ellemez. Bu durumda ana baba üzülerek şu soruyu sorar. Harçlığı var, rahatı yerinde, odası sıcak. Bu çocuk niye çalışmıyor? O çocuk, o genç belki çalışır. Ama büyük bir ihtimalle öğretmeninin defterine yazdırdıklarını çalışır. Kütüphanelerden yararlanmaz, doğayı kurcalamaya, deney yapmaya yönelmez. Çevrelerini kurcalamaları ve araştırmaları engellenen çocuklar, büyüdüklerinde gözlemci olmayı tercih ederler. Bugün pek çok şeyi ellememeyi öğrettiğimiz çocukların, yarın kütüphaneleri hallaç pamuğu gibi atmalarını nasıl bekleyebiliriz? Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları ile ilgili gerçekleştirdiğim bir araştırmanın, Dökmen 1993, sonuçlarından birkaç tanesi şöyle. 1. Üniversite öğrencileri kütüphaneleri okuma salonu niyetine kullanıyorlar. Kütüphanelerdeki kitaplardan yararlanmaktan çok kendi kitaplarını ve defterlerini okuyorlar. 2. Üniversite öğrencilerinin %89'u konu kataloğuna bakmayı biliyor. Ancak %95'i abstrak hakkında yeterli bilgi sahibi değil. %98'i ise Türkiye Makaleler Bibliografyası'nı eline almamış. Bu sonuçtan şüphesiz ki ana babalar tek başlarına sorumlu tutulamazlar. Ana babaların yanı sıra yüksek öğretimde ve orta öğretimde eğitim sistemimizin not tutmaya ve ezberlemeye yönelik olması, sınıfların kalabalık oluşu muhtemel nedenler olarak ileri sürülebilir. Fakat kanımca spontanlıkları ve merakları bastırılmamış çocuklar, büyüdüklerinde bu tür engelleri önemli ölçüde aşma şansına sahip olacaklardır. Diyebilirsiniz ki, peki çocuklarımızın meraklarını, spontanlıklarını engellemeyelim. Fakat onları tehlikelerden nasıl koruyacağız? İğnelerle, makaslarla oynasınlar mı? Bu soru karşısında şunu söyleyebilirim. Elbette ki onları tehlikelerden koruyacaksınız. Elbette ki evinizde bir ellenmemesi gerekenler listesi bulunacak. Fakat bu liste insaflı olmalı. Bu liste çocuğun çevresiyle olan iletişimini engelleyecek kadar uzun olmamalı. Çocuğunuzun hava gazı, doğal gaz düğmesiyle oynamasını yasaklayabilirsiniz. Fakat bunun yanı sıra eğer mutfakta hamurla uğraşıyorsanız ve onun da aklı hamura takılmışsa önüne bir parça hamur koyabilmelisiniz. Ya da bir yerlerde çamurla oynamasına izin vermelisiniz. Özellikle 2-4 yaş arasındaki çocukların çamur ve benzeri şeylerle oynamaya ihtiyaçları vardır. Eğer çocuklarımızı iğne kutularından, kristal vazolarımızı ise çocuklarımızdan korumak istiyorsak, bunun iki yolu var. Birincisi çocuklara baskı yapmak, ceza vermektir. İkincisi ise iğne kutusunu ve vazoyu ortadan kaldırmaktır. İkinci yol, çocuklarımızın ruh sağlıklarına ve gelecekteki başarılarına katkıda bulunabilir. Dünyanın her yerinde yetişkinler zaman zaman yalan söylerler. Ama bundan rahatsızlık duyulur. Çocuklara yalan söylemek ise büyük ölçüde meşru sayılır. Herhalde yetişkinler çocuklara yalan söylemeyi, onları kontrol etmenin kolay yolu olarak görüyorlar. Ayşecik Canımın İçi adlı filmde bir baba, bu rolde Ayhan Işık oynuyordu, kızına yalan söylemiş ve yalanı ortaya çıkmıştır. Ayşecik, "Baba niçin yalan söyledin?" diye sorar. Babası, "Senin iyiliğin üzülmemen için," diye cevap verir. Şimdi bu çocuk 18 yaşına gelse, kütüphaneye gidiyorum diye diskoteye gitse, bu yalanı ortaya çıktığında ise, "Üzülmeyesin diye senin iyiliğin için yalan söyledim baba," dese, babası ne der? Yukarıda misafirlerimize ve çocuklarımıza güvenmediğimizi ileri sürmüştüm. Çocuklarımıza yalan söyleyerek onları da bize güvenmez hale getirebiliriz. Bir çocuğa gerçeği söylediğimizde onu adam yerine, yetişkin yerine koymuş oluruz. Çocuklara ya da yetişkinlere yalan söylediğimizde ise onları çocuk yerine koymuş oluruz. Çocukken büyükler tarafından çocuk yerine konulanlar hayatları boyunca büyüklere kuşkuyla bakarlar. Eğer sizi sabah işe göndermeyen çocuğunuza bakkaldan sakız alıp hemen döneceğim derseniz ve ancak akşam eve gelirseniz ne olur? O çocuk büyür gider, size ve herkese kuşkuyla bakmaya başlar. Tezgahtarlara kuşkuyla bakar, sağlığın iyi diyen hekimlere kuşkuyla bakar, çayda radyasyon yok diyen yetkililere kuşkuyla bakar, sürekli aldatılıp aldatılmadığını araştırır. Bir kanıt bulunamadığında ise herhalde aldatılmışımdır diye düşünür. Aralık 1992'de ve Ocak 1993'te çıkan gazetelere bakınız. Radyasyonlu çay konusunda aldatılıp aldatılmadığını araştıran çok sayıda kişi bulunduğunu göreceksiniz. Dilerim bu kişiler evlerinde çocuklarına yalan söylemiyorlardır. Ama eğer ki söylüyorlarsa eminim ki onları seviyorlardır. Çocuklarına yalan söylemeleri başka türlü davranmayı öğrenmemiş olmalarından kaynaklanıyor olsa gerek. Oysa bizler hem çocuklarımızı sevmeye devam edebiliriz hem de onları adam yerine koymayı, onlara saygı göstermeyi becerebiliriz, öğrenebiliriz. Çocuklarımızı yeteri kadar korur, yeteri kadar kontrol edersek ve onlara yalan söylemezsek, yakından kumandalı çocuklar yerine kendi kendisine kumanda edebilen çocuklar yetiştirmiş oluruz. 5. Tahterevalli'deki çocuklar ve ana babalar. Nice yetişkin, fiziksel görünüm anlamında yetişkin, aynı anda hem ana baba rolündedir hem de çocuk rolünde. Ana babalar ve çocuklar bir tahterevalliye binmiş gibi rol değiştirirler sürekli. Nasıl mı? Şöyle. 15 yaşındaki Ahmet köyde herkesin çocuğudur. 16'sında evlenir, çocuğu olur. Artık dedesinin çocuğudur. Fakat aynı zamanda kendi çocuğunun, eşinin ve kardeşinin ana babasıdır. Ahmet askere gider, çavuş olur. Teğmenin çocuğu sayılır, acemi erlerin ana babası. Ahmet 30 yaşında taksi şoförü olur. Kendinden küçüklere oğlum, yeğenim der. Ruhsatını isteyen 23 yaşındaki trafik polisine buyur abi der. Ahmet ya ana babadır ya çocuk. Ahmet hem ana babadır hem çocuk. Fakat hiç gerçek yetişkin olamaz. Kendi aklına güvenmez. Ana babasından öğrendiklerini tekrarlar. Kısacası Ahmet bir çocuk ana babadır. Çevremizde ise çocuk ana babaların sayısı oldukça fazladır. Çocuklar bazen uslu olurlar, bazen yaramaz. Ana babalar çocukları korur, toplumsal kuralları gözetir. Kurallara uymayanları ise cezalandırır. Çocuk ana babalar bütün bu özellikleri kendilerinde toplarlar. Çocukluktan ana babalığa geçerler, yetişkinliğe uğramazlar. Hayat boyu da hem çocuk hem ana baba olurlar. Adeta kendi akıllarını kullanmaktan korkarlar, bireyselleşemezler. Ben böyle düşünüyorum diyemezler. İşittiğime göre demeyi tercih ederler. Çocuk ana babalara günlük yaşamda olduğu kadar sanat eserlerinde de sıkça rastlarız. Haldun Taner'in 1989, Keşanlı Alice, herkes gibi bir çocukken yaramazlık edip hapse düşer. Ana kuzusu Ali, anlı şanlı bir kabadayı olup çıkar hapisten. Mahalleli Umut bağlar Ali'ye, muhtar seçer. Ali seçilir seçilmez ana babası, galiba daha çok babası olur mahallenin. Artık ondan izinsiz kimse adım atamaz mahallede. Bir zamanlar çocuk safiyetiyle karşı çıktığı haracı, şimdi meşru sayarak kendisi toplamaya başlar. Televizyondaki Bizimkiler adlı diziyi düşünün. Birkaç yetişkine karşılık çocuk ana babalarla dolu. Örneğin muhasebeci Ergun. Görünüşte yetişkin ama davranışlarına baktığınızda bir çocuk ana babadır. Ergun patronlarının karşısında çocuk rolündedir. Sürekli alttan alırken uslu çocuk, kapı dinlerken meraklı çocuktur. Fakat aynı Ergun çaycının karşısında tam bir patron kesilir. Çaycıya ana babalık eder, onu evlendirmeye çalışır ve çokça da azarlar. Evliliklerdeki karı kocanın iki yetişkin gibi karşı karşıya geçip konuşması pek alışılmış değildir. İbsen'in Nora'sında Nora ve kocası Helmer 8 yıllık evlilikleri boyunca birbirine denk iki yetişkin gibi konuşmamışlardır. Erkek hep emreden rolde olmuştur. Denk çiftlerden oluşan evliliklerin sayısı dünyada ve ülkemizde eskiye oranla artmış gözüküyor. Fakat herhalde henüz istenen düzeyde değil. Divan edebiyatımızda, halk edebiyatımızda ve uzun süre batı edebiyatında sevgililer birbirlerine denk olmamıştır. Genç kız üst konumdadır, ulaşılmazdır. Adeta balkondadır. Bazen gerçekten balkondadır. Erkek ise aşağıdadır, yalvarır. Genç kız yukarıdan lütfeder bir tebessüm ya da bir gül atar. Eğer bu çift evlenirse ilişki tersine döner. Erkek balkona veya sedire çıkar, kadın ise aşağıda yemek, bulaşık, çamaşır peşinde koşturmaya başlar. Köylü erkek çeşmeye gelecek diye nişanlısının yolunu saatlerce gözler. Evlendikten sonra ise kadın eve kapanır, kocasının kahveden dönüşünü gözler. Bir iner bir çıkar tahterevalli. Yere paralel durduğu pek enderdir. İki denk insanın dışarıdan destek almadan dünyaya paralel tutunabildiği bir tahterevalli, kim bilir ne kadar keyif vericidir. İki insandan birincisi ana baba rolünde, yani üst konumda, ikincisi ise çocuk rolünde, yani alt konumda bulunuyorsa, bu iki insan arasında empatik iletişim kurulamaz. Dipnot, kitabın 3. bölümünde empati kavramı ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Şimdilik kısaca tanımlamak gerekirse empati, bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ve bunu ona iletmesidir. Kurulamaz. Ana baba rolündeki bir kişi, Karşısındakine emir ya da öğüt verdiği zaman onu çocuk yerine koymuş olur. Bu yüzden onunla empati kurması güçleşir. Bir insan karşısındakine akıl vermeden, onun aklından ve kalbinden geçenleri anlamaya çalışırsa, empati kurmuş, karşısındaki insanı yetişkin yerine koymuş olur. Birbirlerini hükmetmeyen, birbirlerini anlamaya çalışan insanların iletişimi ne güzeldir. 6. Tükenmeyen yalnızlık. Çocuk ana babaların geleneksel toplumunda insanlar fiziksel açıdan yalnızlık çekmezler. Selamlaşırlar, hastalara çorba götürürler, fakat psikolojik açıdan yalnızdırlar. İletişim kopuklukları vardır, empatik iletişim eksiktir. Çocukluğumdan beri gözlerim. Aile oturmalarında ev sahibi sorar, nasılsınız diye. Misafir, sağ olun iyiyiz der. Yarım dakikalık bir suskunluktan sonra ev sahibi, daha nasılsınız der. Cevap aynıdır. Yarım dakikalık ikinci bir suskunluktan sonra ev sahibi, daha nasılsınız diye tekrar sorar. Cevap yine değişmez. Ev sahibinin soracak başka sorusu yoktur. Misafirin de başka cevabı yoktur. Dolayısıyla ortada iletişim yoktur. Çocuk ana babalar psikolojik yalnızlık içindedirler. Bireyselleşmiş bazı kişiler kabuklarına çekilip hem fiziksel hem de psikolojik yalnızlık içine girebilirler. Fakat çoğunluğumuz fiziksel yalnızlık çekmeyiz. Cenazede, düğünde hep birlikteyizdir. Çocuk ana babaların toplumunda insanlar fiziksel yalnızlık içindedirler. Birlikte güler, birlikte ağlarlar. Ancak bir de psikolojik yakınlık var. Fiziksel yakınlıkla yetinen çoğunluk galiba psikolojik yakınlığın tadını pek fazla bilmiyor. Fiziksel yakınlık onlara yetiyor. Dostları tarafından derinden anlaşılma ihtiyacı duymuyorlar. İlk bakışta çocuk ana babalardan farklıymışlar gibi gözükseler de aydınlarımız da iletişim sorunlarına sahiptirler. Çocuk ana babaların çoğunluğu oluşturduğu toplumlarda yaşayan bireyselleşmiş aydınlar yalnızlık çekmekte, itilip kakılmaktadırlar. Örneğin Don Kişot'un, Cervantes'in Don Kişot adlı roman kahramanı, iyi niyetini kimse anlamaz. Kurtardığı mahkumlar önce Don Kişot'u döverler. Don Kişot ile yardımcısı Sancho Pancho arasında ise sadece fiziksel yakınlık vardır. Sancho da anlamamaktadır Don Kişot'u, sadece ona itaat etmektedir. Don Kişot gibi yarı aydınımız Hacivat da sade vatandaş Karagöz ile sağlıklı iletişim kuramaz. Karagöz ya yanlış anlar Hacivat'ı da onu döver. Günümüzdeki aydınların yalnızlığını anlatan filmlerden birisi Camdan Kalp. Bu filmde başrolü Genco Erkal oynamıştır. İyi niyetli aydın, yardım etmek istediği temizlikçi kadının kocasından dayak yer. Çünkü hasta kadının evine gidip ona çorba pişirmeye kalkışır. Bu davranışı bir Don Kişotluktur. Karısının yanında yabancı bir erkek gören gecekondulu koca son derece sinirlenir.